sudan gelen.
Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak.
Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan.
Merhaba, Sudan Gelen'e hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün konumuz kuraklık. Ocağın ikinci yarısına girdik. Yani aslında kışın ortasına kadar geldik. Ama hala doğru düzgün ne yağmur ne de kar yağışı gördük. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde. Ağaçlar da şaşırdı ve çiçek açmaya başladı. İstanbul'da ve pek çok kentte içme kullanma suyu barajlarının su seviyesi iyice düştü. Medyada kuraklık konusu giderek daha fazla yankı bulmaya başladı. Biz de bugün kuraklığı konunun en yetkin uzmanıyla konuşacağız. Konuğum klimatoloji, meteoroloji ve iklim değişikliği konularında yüzlerce yayını olan ülkemizin önde gelen bilim insanlarından emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş. Hocamız Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda. Murat Hocam, Sudan Gelen'e ve Açık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam hiç kırmıyorsunuz, sağ olun. Ne zaman istesek geliyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık.
Siz sağ olun bu işleri yaptığınız için. İyi ki varsınız.
Sağ olun hocam. Hocam şimdi kuraklık sizin 10 yıllardır çalıştığınız bir mesele. 1990 yılında yayımlanmış doktora tezinizin başlığı da şöyle zaten. Türkiye'de kurak bölgeler ve önemli kurak yıllar. Neden evet. Kuraklık üzerine bir tez yazma ihtiyacı hissettiniz? Aradan 33 sene geçmiş. Kuraklığa dair yapılan çalışmalarda ne gibi gelişmeler oldu? Kuraklığa bakışımız değişti mi sizce diye böyle geniş bir soruyla başlayalım istiyorum.
Evet, çok güzel bir soru. Ben biliyorsunuz o yıllarda yani 1981 ile 2004 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Yaklaşık 10 yıl hava tahminleri dairesinde bayağı bir deniz, hava ve deniz tahminleri yaptım. Nöbette kaldım. Yaklaşık 10 yılda ilk defa Türkiye'de iklim değişikliği, kuraklık çölleşmenin çalışıldığı bir iklim değişikliği, değişkenliği birimini de kurduğumuz araştırma daire başkanlığında çalıştım. 1980'li yıllarda doktorama başladığımda en başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışmış olmanın ve orayı bir okul gibi gören bir insan olmanın avantajıyla Türkiye için iklim değişikliği, değişkenliği kapsamında gelecekte en önemli konu ve sorunlardan biri olarak kuraklığı gördüm, anladım. Yani gelen Dünya Meteoroloji Örgütü'nden, Birleşmiş Milletler'den, işte Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nden, işte o arada daha IPCC yok, uluslararası sözleşmeler yok ama böyle bir kuraklığın, ciddi bir kuraklığın, özellikle Akdeniz kuraklığının yeniden ayak izlerinin geldiğini gördüm. Ve dediğim gibi meteorolojide çalışmanın avantajıyla o yayınları da kolaylıkla görüp anlayabildiğim için, onlara ulaşabildiğim için, internet yok, hiçbir şey yok ama onlar geliyor. Ve böylece kuraklığın önemli olduğunu gördüm. Kuraklık çalışmanın, tabii kuraklık çalıştığında aslında iklim değişkenliği de çalışmış oluyorsun. Çünkü kuraklık, iyi bir kuraklık çalışması, iyi bir hidroklimatoloji ve yağış değişimi çalışması ile geliyor. Ben de öyle kuraklıkta, az önce sizin söylediğiniz gibi, Türkiye'de kurak bölgeler ve önemli kurak yıllar adıyla bir doktora tezi yaptım, tamamladım ve böylece ilk kez uzun süreli zaman dizilerinde Türkiye'de 1970'lerden başlayarak bir kuraklaşmanın başladığını, özellikle kış yağışlarında, özellikle de Akdeniz bölgesinde yağışlarda azalma olduğunu ve yine Türkiye'de kurak bölgelerin yıllar arası değişkenliğinde de önemli bir değişim olduğunu o tezimle ortaya koydum. Sonra da zaman içerisinde zaten veri olanakları genişti ve bu arada özellikle farklı kuraklık indislerini de kullanma olanağını da bulduk ve ben o gün bugündür, yani en geniş anlamıyla biliyorsunuz, iklim değişikliği, kuraklık, çölleşmeyi de içeren coğrafi bilimler, coğrafya, çevre, yer, atmosfer bilimlerinde bütün bu konuları çalışmaya çalışan bir bilim insanı.
Evet hocam, kuraklığa bakışımız değişti mi sizce diye böyle tekrar bir
Ha, onu evet
bu önemli bir
çok
soru
doğru.
gerçi.
Evet, ben o zaman fark ettim ama Türkiye fark edemedi. Evet, söyledim de onu kaçırdım aslında. Evet, kuraklığa bakışımız değişti. Çünkü o zaman kuraklık iklimin daha çok normal bir özelliği olarak kabul ediliyordu. Yani çünkü biz kuraklığı şöyle tanımlıyoruz. Yağış tutarı genel tanım bu. Normal düzeyin oldukça altında ortaya çıkan arazi kaynakları, üretim sistemleri olumsuz biçimde etkileyerek ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan ve genel olarak şiddet ya da büyüklük, sıklık, süre ve coğrafi yayılış bileşenleriyle nitelendirilen üç boyutlu bir doğa olayı olarak tanımlıyorduk ve bugün için de hala geçerli. Kuraklık dünyanın tüm iklim bölgelerinde çeşitli alan ve zaman ölçeklerinde oluşabiliyordu. Ancak biz bakış açımız şöyle değişti. Çünkü iklim değişikliğiyle birlikte kuraklığın yeryüzünün bazı bölgelerinde kuraklığın şiddetinde, sıklığında, süresinde ve alansal kapladığı alanlar açısında bir artış olduğunu görmeye başladık ve çeşitli senaryolara dayalı iklim model benzeşimleri de gelecekte özellikle Akdeniz Havzası'nda ve Türkiye'nin çok daha şiddetli, çok daha sık kuraklığın şiddetinin ve sıklığının ve kapladığı alanın artabileceğine ilişkin iklim model öngörüleri de ortaya çıktı. Böylece hem artan nüfus baskısı, suya olan talep, bir yandan sıcaklıkların artması, buharlaşmanın, terlemenin artması, insan baskısı, su talebinin artması, bir yandan da iklim kaynaklı yağış rejimindeki düzensizlikler kuraklığa ciddiye almamız gereken bir konu olarak bakmamıza neden oldu ve çok sayıda dünyada çok sayıda bilimsel milyonlarca çalışma ve yüzlerce araştırma merkezi iklim değişikliği kapsamında ya da değil kuraklığın klimatolojik, meteorolojik, tarımsal, toplumsal, sosyoekonomik yönlerini çalışıyor.
Hocam evet, büyük değişimler oldu çünkü dünya giderek daha yaşanmaz bir hale geliyor sanırım ondan.
Evet.
Şimdi bizim
Evet.
ülkemizde ise büyük felaketler şöyle anlaşılıyor. Yani kuraklığa bakış şöyle: büyük kentlerin içme kullanma suyu barajlarındaki su seviyesi düştüğünde bir anda böyle herkes kuraklık geldi falan. Böyle gündeme geliyor hocam maalesef.
Çok
Ancak
doğru.
çok
Bunu hep
daha...
ben şöyle açıkladım. Hep İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kuraklık yoksa özellikle İstanbul'da, Ankara'da biz kuraklığı hiç konuşmuyoruz.
Evet. Yani
Yani
çok doğru.
örneğin 2020-21 kuraklığını çok konuştuk. Çünkü başlangıçta İstanbul etkilendi. Biraz Ankara etkilenmeye başladı. Hatırla o günleri.
Evet.
Sonra Türkiye'nin kuzeybatısında kuraklık bir şekilde 2021 bahar yağışlarıyla zayıfladı. Ama biz 2022'de Doğu ve Güneydoğu'da, İç Anadolu'nun bir bölümünde hala uzun süre tarımsal hidrolojik kuraklığı yaşıyorduk. Şimdi yenisi eklendi. Neden konuşuyoruz? Kuzeybatı'dan başladı. Ankara, İzmir, Çanakkale ve Ankara, İstanbul, Çanakkale, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki içme kullanma suyu barajlarında seviyeler düşünce yeniden konuşuyor. Aslında kurak çıkmamıştı ülkeden. Şimdi yeni bir dalga Kuzeybatı'dan, çok geniş anlamları var bunun, ona bu kadar zamanımız yok ama bu yılın atmosfer koşulları, yani Türkiye'de hava ve iklimi etkileyen geniş ölçekli basın sistemlerinde kuraklık yönünde bir önemli değişim olunca, örneğin Kuzey Atlantik salınımı pozitif evresi, Akdeniz'den, Güney Avrupa'dan gelen siklonların azalması, yüksek basınçların alan ve kuvvet açısından daha da artması bunu doğurdu ve yeniden konuşmaya başladı.
Evet hocam, şimdi çok karmaşık, çok boyutlu, kapsamlı bir kavramdan bahsediyoruz yani kuraklık deyince. Ve İstanbul'da özellikle, sanki Türkiye'de başka kent yokmuş gibi zaten, ya İstanbul ya Ankara, İzmir, bu üçü dışında. Ve baskın olarak da İstanbul'da su seviyesi azaldığında insanları bir panik sarıyor. Yani ne yapacağız,
Evet.
susuz kalacağız falan. Sonra başka yerlerden, çok uzak mesafelerden, Melen'den işte Kırklareli'ne kadar, yani Düzce'den Kırklareli'ne kadar su taşınıyor. Su taşınınca, musluklardan su akınca kuraklık bitti diye bakılıyor.
Çok
Olayın
doğru.
böyle bir şey olmadığını siz gayet güzel açıklamış oldunuz. Hocam şimdi Türkiye'deki yağış rejimlerine baktığımızda nasıl bir harita çıkıyor karşımıza? Sizin
Evet.
kitaplarınızda bu konu hep detaylıca anlatılır.
Çok ayrıntılı. Evet,
Evet.
kitabımda biliyorsunuz iki kitabımda ama özellikle genişletilmiş ikinci baskıda Türkiye ve dünyada, ama tabii biliyorsunuz dünyadan Türkiye'ye bir ölçek küçültme yapıyorum kitaplarımda.
Evet.
Yağışlar, Türkiye ve dünyanın yağış klimatolojisi ve kuraklık çok ayrıntılı olarak incelenmiş. Yani Türkiye'de kuraklık çalışacak bir insan o çalışmaya baktığında açıkçası hemen her şeyi bulabilir. Yağış rejimi açısından hiç iklim değişikliği olmasa bile bir kere Türkiye'de yağış hem yıllar arası hem de mevsimlik çok ciddi bir değişkenlik var. Yani mevsimsellik ve yıllar arası yağış değişkenliği çok yüksek. Subtropikal kuşakta bu yağışların yıllar arası değişkenliğin yüksek olması özellikle Türkiye'nin güney ve batı yarısı için şu anlama geliyor. Yani Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi dışında, yani Kuzey Anadolu dışında Türkiye için şu anlama geliyor. Türkiye'de kuraklık eğilimi, kurak olma eğilimi çok yüksek. Ve o yüzden de biz ardışık 2 yıllık kuraklıkları her 3-5 yılda bir yaşamaya başlıyoruz. Bu bugünkü iklim koşullarında. Bunun dışında tabii bir başka gerçek var. İklim değişikliğiyle birlikte, küresel ısınmayla birlikte buharlaşmanın artması, buharlaşma terlemenin artması, yağış rejiminin değişmesi, özellikle kış yağışlarındaki azalmaya, bu kez de toprak neminde ciddi bir azalmaya yol açıyor. Ve bunlar bütün bir araya geldiğinde işte tarımsal ürün rekoltesinde ciddi bir azalma olabiliyor. 2021'de tahıllarda özellikle buğday ve arpada, yani kuru tarımda ciddi bir azalma olmuştu. Bu yıl da benzer bir durum var. Yani büyük olasılıkla bu yıl yine tahılda özellikle, yani kuru tarımda, yağmura bağlı tarımda buğday ve arpa rekoltesinde düşüş olabileceğini öngörüyorum. Ben merkezlerin çalışmalarına da bakıyorum. Yani kuraklık ve ürün tahmin merkezleri de izleme daha doğrusu. Onlarda da Türkiye'deki tahılla ilgili özellikle buğday ve arpa için bir soru işareti var. Gelecek iklimde ise biliyorsunuz yine Akdeniz Havzası ve Türkiye için iki boyutlu bu. Yani bir yandan kuraklık hayatımızda olacak işte bazı yıllarda ve bazı bölgelerde, ama bir yandan da iklim değişikliği koşullarında şiddetlenen hidrolojik döngü nedeniyle yağışlar da şiddetli yağış şeklinde oluyor. Yani sonu daha çok sağanak gök gürültü, sağanak hatta hortumlar ve özellikle bozulmuş arazilerde ve dağlık arazilerde şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar, örneğin Karadeniz örneğinde de heyelanları da tetikleyen bir yağış rejimi bizi bekliyor gelecekte. Böyle bakmak gerekiyor. O yüzden Türkiye'nin hidroklimatoloji, yani işin mühendislik tarafı dışında kuraklığı, fiziki coğrafyayı, Türkiye'nin iklimini, hidroklimatolojisini dikkate alan bir kuraklık su yönetimi, dinamik bir kuraklık su yönetimine ihtiyacı var. Türkiye ekosistemi de çünkü aynı şekilde bizimle birlikte zarar görüyor. Yine burada söylenmesi gereken, bütün bunları bilerek su havzalarını, tarım havzalarını, orman ekosistemlerini, özellikle kentlere, özellikle büyük ovalara, büyük tarım havzalarına, kentlere su sağlayan baraj ve göletleri besleyen havzaları her damlasını yağışın korumak zorundayız. Yani yağışın etkili yağış olarak maksimum yüzey, yeraltı, toprak nemi ve akarsular yoluyla baraj ve göletleri besleyecek şekilde etkili yağış şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor doğal yağışları.
Evet hocam, ama tam tersi yapılıyor maalesef. Hep İstanbul'dan örnek veriyorum çünkü orada yaşıyorum. Çanakkale'de nasıl bilemiyorum ama
Bizde
İstanbul'da
de bir
bu...
tane var. O da maden baskısı, biliyorsun.
Evet.
Burada da altın, gümüş, metalik madenciliğin baskısı akıl alacak gibi değil. Örneğin Çanakkale'nin gerçekten bir tane içme kullanma suyu var. Sarıçay'ın beslediği Atikhisar Barajı ve her yıl ona yakınımızdaki birkaç küçük sulama barajının üzerinde ciddi bir metalik madencilik baskısı söz konusu.
Çok kötü. Bizde de işte yani madencilik yok ama İstanbul'a baktığınızda yapılaşma baskısı. Yani
Sizde
artık
öyle.
sadece o yapılardan gelen, o yerleşim yerlerinden gelen kirlenme değil, aynı zamanda havzada artık hani betona, asfalta boğulmamış toprak kalmadığı
İşte
için,
o demin söylediğim
söylediğiniz
etkili
gibi.
yağış İstanbul için hiç geçerli değil. Neden
Yani
İstanbul daha çabuk,
toplayamıyoruz.
neden İstanbul'da daha çabuk kritik düzeye geliyoruz? Çünkü havzalar zaten küçük ve havzalar betona, binaya, mega yapılara, yollara, havaalanlara ayrılmış durumda ve her gün İstanbul'un su havzaları, kalan havzalar ve ormanlar, kuzey ormanları gibi insan baskısıyla daha da küçülüyor, daralıyor. Peki Istranca'dan gelecek yağışın bir garantisi var mı?
Tabii hocam.
18 kaç? 15, 16-17 milyonluk bir kent için. Üstelik
Evet.
giderek ısınan, kuraklaşan bir dünyadan söz ediyoruz. İstanbul ileride hangi suyu içecek, hangi suyu
Evet,
kullanacak?
yani iklim değişikliği dediğimiz şey zaten bütün bu kentleri de, yani sularını aldığımız kentleri de etkilediği için.
Tabii
Hani
ki.
Melen'de ben hiç unutmam 2014 yılındaki kurak dönemde
Tabii ki.
Melen Havzası'ndan gelen su %50 oranında azalmıştı. Onun dışında bu Kırklareli'nde bizim İstanbul için kurulmuş olan Papuçları ve Kazandere barajlarının su seviyesi
Evet.
sıfırdı. Sıfır.
O da çok iyi hatırlıyorum. 2013-14 kuraklığında çalıştık. O dönem yazdık, anlattık. 2007-8, 2007-2008, 2013-2014, sen 1989-90, işte şimdi 2019'dan beri sıklıkla yeniden yaşamaya başladığımız kuraklıklar, bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Yani az önce özetlediklerimin hepsini dikkate alan çok ciddi bir su yönetimine yaklaşımına da bizim bir ihtiyacımız var. Yani biz de açıkçası kuraklık yönetimlerin ana bileşenleri ve stratejik seçenekleri çok yeterli değil ve Türkiye'nin ikliminin hidroklimatosunun, Türkiye'nin fiziki coğrafyasını dikkate alarak yapılmıyor. Yani biz izleme erken uyarı ve bilgi dağıtım sistemlerini çok ciddi oluşturmamız gerekiyor. Burada özellikle ana göstergelerin bütüncül izlenmesi gerekiyor. Yine kuraklığın izlenmesi, belirlenmesi, öngörülmesi için uygun ve karma indislerin kullanılması gerekiyor. Karar destek araçlarının ve bilginin geliştirilmesi, dağıtımı yine çok disiplinli, çok sektörlü, çok paydaşlı ve dinamik sistemler yoluyla yapılmalı. Yine bizim çalışmalarımız arasında var, biliyorsun. Kesinlikle bugünkü koşulları ve geleceği dikkate alan iki ayrı risk ve etki değerlendirmesi yapılması gerekiyor ve bunu da tabii yapıp bir kenara koymuyoruz. Dinamik bir sistem olarak etkilerin izlenmesi ve bunların kayıt altına alınması gerekiyor. Bir yandan da biliyorsunuz iklim değişikliği mücadelesi uyumu, yanıt ve önlemleri de dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla kuraklıktan daha az etkilenebilmek için baş edebilme kapasitesini, yani direngenliği artırmaya yönelik proaktif önlemler almak gerekiyor. Ve yine kuraklık doğrudan kuraklığa özel, kuraklık etkili olduğunda kuraklığa uyarıdan işte desteklere kadar, yaraların sarılmasına kadar ciddi yanıtları bizim mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Etkilenebilirlik konusu çok önemli çünkü uyumun başarılabilmesi için, direngenliğin artırılabilmesi için etkilenebilirlik riski bilip etkilenebilirlik faktörlerini azaltmamız gerekiyor diyorsunuz. Burada ise mutlaka etki değerlendirme, yani sosyal, ekonomik, çevresel mutlaka yapılması, nedensel değerlendirmelerin yapılması ve yine az önce söylediğim gibi hem bugünkü iklim açısından hem de gelecek iklim açısından bu etki değerlendirmelerin çok ciddi, bilimsel, çok disiplinli, çok sektörlü, disiplinler arası etkili ve katılımcı demokratik yaklaşımlarla dinamik sistemler olarak sürdürülmesi gerekiyor. Yani şimdiki gibi bir kuraklık olduğunda kuraklık uyarıları, önlemleri alabilecek, bunu duyurabilecek, bu uyarıları yapabilecek farklı bölgeler için, farklı sektörler için farklı uyarılar yapabilecek ve bu dönemde özellikle senin de çok önem verdiğin su tüketimini azaltacak, talebi azaltacak, her zaman yapmamız gerekiyor ama suyu dengeli ve hakça yeniden kullanabilecek bir dinamik sisteme ihtiyacımız var. Bütün Türkiye için ama özellikle nüfusu çok büyük olan büyük kentler için bu yaşamsal.
Evet hocam, ne güzel özetlediniz. Şimdi benim size böyle belki komik gelecek bir sorum var ama gerçekten bu hep böyle gündeme geliyor. Ne zaman yağışlar azalsa Türkiye'de yapay yağış, bulut tohumlama gibi teknikler gündeme geliyor hocam.
Evet.
Çoğu bunların zaten geçmişte denenmiş şeyler,
Evet.
yöntemler. Bunlar
Kitabımda
kuraklığa çare
ayrıntılı bir
midir?
değerlendirmesi var biliyorsun.
Evet hocam,
Kitabımda da ayrı
kitapta
bir
da.
bölüm var.
Evet,
Çok
kitapta da
özel
var.
bir
Böyle
literatür
biraz
çalışması. Evet.
Kısaca
Yani
anlatabilirsiniz. Çok iyi olur. Kuraklığa
çok
çare
güzel.
midir gerçekten bunlar? Sonuçları
Şimdi
nedir?
şöyle, bulut tohumlama, yapay yağış geçici kuraklıklara çözüm olabilecek bir yaklaşım değil. Çok genel anlatıyorum. Tartışmaya o kadar zamanımız yok. Bu Amerika'da, İspanya'da, eski Sovyet ülkelerinde yarı kurak bölgelerde Bu var olan yıllık su açığını gidermek için uzun zaman ölçeklerinde belirli deneme havzalarında yapılarak geliştirilmiş bir sistem bu. Ama biz ise bunu yani şunu söylemeye çalışıyorum. İç Anadolu için bir sistem kurarsınız. İç Anadolu'da sulama sistemleri için ve işte aynı zamanda ekosistemi de besleyecek gölleri, göletleri, var olan su yapılarını, örneğin Tuz Gölü'nü uzun vadeli bir dinamik yine bulut tohumlama sistemiyle desteklersiniz. Bu anlamlı. Yani bunu her yıl uygun meteorolojik atmosferdeki koşullarda, işin klimatolojisini de dikkate alarak bulut tohumlama yaparsınız. Bir ek yağışı havzaya düşürürsünüz. Bu anlamlı. Ama kuraklık olduğunda, yani şimdi kuraklık olduğunda hangi uygun sistemi bulacaksınız ki, hangi deneme havzasında bir bulut tohumlama yapacaksınız? Pek çok ayrıca yan etkisi de olabiliyor, biliyorsunuz. Ve buna çözüm olacak. Çözüm az önce anlattığım gibi. Önce yağmurun her damlasını değerlendirecek, yağışı etkili yağış haline getirecek bir su ve kuraklık yönetimimiz olması gerekiyor. Biz her damlayı değerlendirecek, bütün havzaları koruyacak bir sürdürülebilir tarım ve su kullanımı anlayışına geçmek zorundayız. Yoksa öbürü çok dediğim gibi uygulanıyor. Yani Amerika bunu böyle yapıyor örneğin. Özel şirketler yarı kurak bölgelerde işte barajlarda suyu depolayabilmek için, çünkü zaten yağış yetersiz ya, orada bunu yapıyorlar. Benim de söylediğim gibi az önce biz İç Anadolu bölgesi için bunu planlayabiliriz. Örneğin.
Evet hocam. Yani her zaman genel geçer bir şey değil. Bir de çok lokal çözümler, küçük çözümler gibi görünüyor. Hocam çok
Çok.
teşekkür ediyorum. Keşke daha fazla vaktimiz olsa da hani konuşsak çünkü mesele çok boyutlu bir şey. Kuraklık devam ederken yapılacak en önemli değişimlerin başında su havzalarını yeşiliyle, toprağıyla, tüm canlılarıyla korumak lazım. Ben de küçük bir özet geçeceğim kendi özetim.
Tabii.
Ve
Tabii.
tabii tarımdan sanayiye sizin de dediğiniz gibi her sektörde daha az suyla üretmenin, daha az tüketmenin evlerimizde. Yani su verimliliğinin de sağlanması gerekiyor. Bir de tabii bunun dışında bu döngüsel su kullanımı, yani gri suyun yerinde arıtılıp yeniden kullanılması, yağmur suyu hasadı bunlar da çok önemli konular. Ve biz bunları yapmaz isek kuraklıktan önce bu yanlış su kullanımımız bizi vuracak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Murat Hocam tekrar katıldığınız
Ben teşekkür
için.
ederim. Çok doğru söyledin. Örneğin tarımdaki bu aşırı su kullanımı ve kayıp kaçakları azalttığımızda bile ciddi katkı olabilir.
Kesinlikle hocam. Teşekkürler tekrar. Evet, sudan gelenden bu haftalık bu kadar olsun. Hoşça kalın.